Hegel kadar çeşitli, düşüncesi Hegel kadar çeşitli, Hegel kadar farklı şekillerde yorumlanmış filozof yoktur diyebilir. Onun yazdıklarını yorumlayanlar başka hiçbir şey hakkında anlaşamasalar bile Hegel'in düşüncesinin son derece güç kavranır olduğu üzerinde birleşirler. Herhalde burada bulunan herkes de bu konuda birleşecektir. Hegel'in kullandığı dili ve elbette kendine özgü felsefe terminolojisini hemen hemen herkes anlaşılmaz bulmuştur. Kendine özgü bir dili ve terminolojisi var Hegel'in. Yani yalnız onu İngilizceye, Fransızcaya ya da Türkçeye çevirmeye çalışanların değil, Alman okurunda karşı karşıya kaldığı, üstesinden gelemediği bir güçlük yaratıyor. Hatta çevirilerden yararlanıldığı söylenir. Örneğin Tin'in fenomenolojisini Fransızca'ya çeviren Jean Hippolyte'in onu bir biçimde yorumladığı, anlaşılır kıldığı, bu bakımdan Alman okura da yardımcı olduğu söylenir. Hegel'in Christian Wolff geneliğiyle Kant'ın eleştirel felsefesinden türettiği teknik terimleri kullandığını biliyoruz. Bu terimler Alman idealizminin Reinhold, Jacobi ve Hemann gibi düşünürlerince işlenmiş ve Hegel'e kadar gelmiştir. Ancak Hegel'in çağdaşları için çok tanıdık ve bilindik olan bu terimler daha sonra yaygınlaşmamış, sonraki kuşaklar ile Alman idealizmi arasında bir kopukluk ortaya çıkmıştır. Hegel'in anlaşılmaz bulunmasının nedenlerinden biri olarak bu gösterilir. İkinci deyim, Hegel'in spekülatif felsefesi ne klasik mantığın ne de bugün bildiğimiz anlamda biçimsel mantığın kurallarına uymaktadır. Hegel, kurduğu cümlelerin yapısını ve sözcüklerini kendi spekülatif bağlamına ve diyalektik düşünüşüne göre zorlamaktadır. Öyle ki, kimi zaman Hegel'in metni, tırnak içinde söylüyorum, bütün sözcükleri yalnızca kendine gönderme yapan, dışarıdan bir bakışla asla kavranamayacak gibi görünen bir metin olarak karşımıza çıkar. Hegel'in anlaşılmasını güçleştiren bir başka neden de üslubudur. Zor bir üsluptur bu. Sanki açıklığı amaçlamamaktadır. Anlaşılmasın diye yazmaktadır. Zaten ikinci el kaynakların da hep ikinci el kaynaklara dayanması bundandır. Hegel hakkındaki ikinci el kaynaklar hep ikinci el kaynaklara dayanır. Bu zor üsluptan dolayı Hegel felsefesine aşina olmayanların sıkça düştükleri yanlışlardan biri, örneğin karmaşık akıl yürütmeler söz konusu olduğunda, Hegel'in vardığı ara sonuçları ana sonuç olarak görme yanılgısıdır. Ha şimdi galiba bu sonuca vardı dersiniz ama o orada varılmış bir ara sonuçtur. Bu ara sonuçların varılacak asıl sonucun oluşturucu parçaları olduğunu görebilmek, bu zor üslupla baş edebilmeyi ve ardındaki derin düşünceyi çözümleyebilmeyi gerektirir. Bu anlaşılmazlık ya da bu güç kavranırlık, Hegel'in siyasal bir ortamın farklı taraflarınca farklı şekillerce yorumlanmasına yol açarak, onun siyaset felsefesinin çeşitli siyasal düşmanlara karşı propagandacı bir şekilde kullanılmasına neden olmuştur. Biliyorsunuz yaşamı boyunca Hegel, Alman milliyetçilerince vatansever olmamakla, muhafazakarlarca da Fransız devriminin idelerine fazla destek vermekle suçlanmıştır. Ölümünden sonra 1848 Almanya devrimi öncesinde ilerici liberal gençliğin bayrağı olmuş, ama komünist hareket karşısındaki tutumundan ötürü eleştiriye uğramıştır. Bismarck döneminde ise felsefede pozitivizmin egemen olmasından ötürü neredeyse unutulmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında devleti ve militarizmi kutsayıp yücelten bir Hegel imgesi onu iyice gözden düşürmüş Nazizmin ve İkinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle Hegel hakkında özellikle Anglo-Sakson dünyasında kötü bir imge oluşmuştur. Ama Soğuk Savaş'ın başlamasından sonra Marksizm ile Hegel felsefesinin bir takım kavramları Frankfurt Okulu'nun da katkılarıyla onun yeniden Nazizme, militarizme, totaliterliğe ve komünizme karşı bir alternatif olarak görülmesine yol açmıştır. Bugün ise Hegel, Fukuyama gibi liberalizm savunucularınca liberal demokrasinin kuramcısı olarak görülmektedir. Bu kadar farklı şekillerde yorumlanabilmiş bir filozofla karşı karşıyayız. Bütün bunların nedeni, kaynağı nedir? Hegel'e göre bilimin hareket noktası bilinç değil, dildir. Sözcükler olmadan düşünemeyiz. Her söz, her söylem bir özneyi gerektirir. Ama her özne kendi yaratısı olmayan dilin kurallarına boyun eğer. Yani dil kendini özneye dayatır. Dolayısıyla dil ussallıktır. Aklın taşıyıcısıdır. Düşünce dediğimiz şey de sözden, söylemden oluşur. Çünkü logos hem düşünce, hem kavram, hem söz, hem dildir. İşte Hegel, tinin bu görünümünden yola çıkarak bir felsefe geliştirmek ister. Onun asıl hareket noktası kendinde varlık değil, kendini dilde gösteren varlıktır. Kendine özgü bir dili vardır Hegel'in dedim. Kullandığı terminoloji kendine özgüdür. Yalnızca ona aittir. Anglo-Sakson felsefesiyle Fransız felsefesinin soyut dilinde karşılığı olan tek bir terim bile yoktur diyor tarihçiler onun dilinde. Alman tarihçiler bile keyfi olarak yaratılmış bir terminoloji diye adlandırıyorlar Hegel'in terminolojisini. Şöyle tanımlanıyor kısaca Hegel felsefesi. Sanki sırf bu amaçla özel olarak yaratılmış bir terimler yani. Bir Hegel tarihçisi, Hering, Hegel'in herhangi bir yazısının bir sayfasını kelimesi kelimesine açıklayabilecek tek bir yorumcu bile yoktur, diyor. Bundan ötürü Hegel'i başka bir dile çevirmeyi deneyenler, önce bir Hegel sözlüğü hazırlama ihtiyacı duyuyorlar. Demek ki Hegel'i bir çırpıda anlayamıyoruz diye hemen kusuru kendimizde aramamalıyız. Hegel'in dili yalnız bizim için değil, herkes için anlaşılmaz. Bu güçlüğü aşmak için bir sözlük hazırlama fikri iyi de, bu nasıl yapılacak? Hegel'in kullandığı terimleri bir bir seçmek, bunların farklı kullanımlarını, farklı anlamlarını belirlemek gerekir bunun için. Ama bunu yapabiliyorsak niye Hegel'i okuyup anlamaya çalışmıyoruz da sözlük hazırlamakla vakit kaybediyoruz? Böyle bir çaba bizi içinden çıkılmaz bir kısır döngüye sokuyor. Öyleyse öncelikle Hegel'in dilinin niye böylesine anlaşılmaz olduğunu sorup bu anlaşılmazlığın kendisini çözümlememiz gerek. Belki o zaman bu sözüne ettiğim kısır döngüye girmekten kurtulur, bu dili kendi içinden kavramanın bir yolunu bulabiliriz. Alexander Coyle diyor ki, Hegel kendisini ele alan yorumcuların ve tarihçilerin şikayetlerini duysaydı, hem eğlenirdi hem kızardı. Eğlenirdi çünkü bu anlaşılmazlık Hegel sisteminin öngördüğü, gerektirdiği bir şeydir. Yapay ve soyut bir dil konuştuğu, keyfi bir terminoloji kullandığı eleştirisine ise kızardı. Çünkü Hegel hiçbir zaman böyle bir şey yapmadığının bilincindeydi. Asıl büyük iddia da buradadır. Hegel'in iddiası. Soyut bir terminolojiye tepki gösterdiğini söylüyor Hegel. Yaptığının, yazdıklarının hep bu tepkiyi dile getirdiğini ileri sürüyor. Gerçekten de 1800'de Jena'da genç bir profesörken öğrencilerini çok yalın şeyleri adlandırmak için soyut ve felsefi sözcükler kullanma hastalığına karşı uyarıyor. Yalın şeyleri adlandırmak için soyut ve felsefi sözcükler kullanma hastalığı. Hegel, kendi felsefe sisteminde böyle şekilci ifadeler bulunmadığını söylüyor. Basit şeyleri niye basitçe söyleyemeyelim? Günlük dilin sözcükleri yeterince derin değil mi? Bir halk söylemek istediği her şeyi kendi dilinde söyleyebilir. 1825'te artık Tin'in fenomenolojisinin, mantık biliminin ve hukuk felsefesinin yazarı olan Hegel, Almanya'nın en gözde filozofudur. İddialarını tekrarlar. Felsefenin, filozofun kendi özel dilini yaratması gerekmez. Ulusal dilin, günlük dilin ve hali hazırdaki bilim dilinin sözcükleri ona ihtiyaç duyduğu bütün anlatım araçlarını sunar zaten. Tarih içinde tarih tarafından oluşturulmuş olan canlı dili, yaşayan dili kullanmak gerekir. Yabancı kökenli sözcüklerin yerine Almancalarını koyarak dili ussallaştırmak gerekir diyenlere karşı Hegel kullanılan terimlerin kökeni hiç önemli değildir diye düşünüyor. Ki yabancı kökenli sözcüklerin yerine Almancalarını koyup ussallaştırmak gerekir diyenler Hegel'in çağdaşlarıdır. Hegel'in çağdaşları arasında tamamen yapay ve genellikle anlaşılmaz bir Almanca terminolojinin yaratılmasına sebep olur. Dolayısıyla bu böyle dışarıdan yabancı köken dışarıdan gelmiş yabancı kökenli sözcükler yaşayan dilde yer alıp kök saldıktan sonra hiçbir güçlük yaratmadan kullanılırlar, kullanılmaları gerekir Hegel'e. Felsefenin dili canlı ve somut olmalıdır. Çünkü felsefi düşünce canlı ve somuttur. Hegel sık sık tekrarlar bunu. Ben somut konuşuyorum diye. Ben soyutlamalara başvurmuyorum. Filozofun yeni ve özel sözcükler yaratması hemen hemen gerekmez. Çünkü böyle yaratılan sözcükler ister istemez soyut olacaktır. Felsefe ise soyutlamalarla değil, gerçeklikle ve sadece gerçeklikle uğraştığından böyle yaratılmış sözcükler onun hiçbir işine yaramaz. Yani Hegel kendi dilinin soyut ve keyfi değil, tam tersine olabilecek en somut dil olduğunu düşünüyor. Hegel'in dilinin genellikle anlaşılamaması işte tam bu somutluktan ileri gelmektedir. Soyut düşünceye fazlasıyla alışmış zihinler, somut düşünceye, spekülatif düşünceye yükselememektedir Hegel'e göre. Hegel örneğin mantık biliminde mantıksal kategorileri adlandırmak için çekim, itim gibi somut bilimsel kavramları kullanır. Buna karşılık örneğin Geist kavramını bazen doğaya karşıt tini, bazen bu karşıtlıktan bağımsız tini, bazen de bu karşıtlığı aşmış tini adlandırmak için kullanır. Yani genel olarak söylersek aynı sözcüğü hem bütünü adlandırmak için hem de aynı bütünün parçalarını adlandırmak için kullanır. Yani Geist teriminin anlamı duruma göre değişebiliyor. Hegel bunu da yapıyor. Yani onun soyut bir dil kullanmayı reddettiğini söylememiz, kullandığı dilin belirsiz olmadığı anlamına gelmiyor. Elbette belirsiz bir dil kullanmaktadır. Ama bu ona göre yine somut dilin yapısından kaynaklanmaktadır. Hegel, yapay olarak dondurulmuş bir terminolojiyi, terim ile anlamı arasında karşılıklı ve tek anlamlı bir ilişki kurmayı reddetmektedir. Her soyut terminoloji ona göre böyle karşılıklı ve tek anlamlı bir ilişki kurmak ister. terim ile anlamı arasında. Ama felsefe için bu gerekli değildir. Tersine bu, felsefe için tehlikelidir. Çünkü soyutluk getirir. Yani dilin birbirine karıştırdığı, bir araya getirdiği farklı anlamları sabitleyip, sabitleştirerek, içerisinde yer aldığı bağlamlardan koparıp yalıtarak, felsefi düşünceyi geçmişin tinsel değerlerinden, dilde kendini gösteren tinsel yaşamdan ayırarak, sonunda düşünceyi durdurur, duraklatır, ona ket vurur, hatta onu ölüme götürür. Bundan ötürü, terimlerin farklı ve çeşitli anlamlar taşıdığı canlı ve somut bir dili kullanmak, düşüncenin tek bir yere odaklanmamasını, sabitlenmemesini sağlar ve böylece farklı anlamların birinden ötekine geçerek şeyler arasındaki iç ilişkileri keşfetmeye izin verir. Dilin geçmişten getirdiği, içinde taşıdığı ilişkileri gerçekleştiren düşünce böyle harekete geçer, ilerler ve derinleşir. Hegel de bunu yapmaya, dildeki gizli hazineyi yeniden canlandırmaya çalışmaktadır. Amacı, aklın dilde cisimleşmiş olan tarihsel çalışmasını tamamlamaktır. Bunun için de çoğu zaman o küçümsenen, o popüler etimoloji denen şeye başvurur. Hegel, tabii ki dilde gizli olan bilgeliğe inanan tek kişi değildir. Hemen hemen bütün çağdaşları onun bu kanısını paylaşıyorlardı. Hatta bazıları ondan da ileri gitmişti. 17. ve 18. yüzyıl düşünürleri, filolojiyi felsefi bir bilim haline getirmek, dili felsefi bir araştırma nesnesi kılmak istiyorlardı. Bundan ötürü popüler etimoloji denen şeyi Hegel'in çağında herkes yapıyor. Dil, tinin nesnelleşmesi ve cisimleşmesiydi. 19. yüzyılın Alman düşünürleri için sıradan bir şeydi bu. Alman romantikleri dili tinsel gerçekliğin bir görünümü olarak görüyorlardı. Bu hareketin sonunda bilindiği gibi Humboldt ortaya çıkar. Hegel, dilin ortaya çıkışını, tinin kendini oluşturmasının, kendini gerçekleştirmesinin tarihindeki en önemli an olarak görür. Ve dil, ona göre ad veren güç olarak ortaya çıkar. Ad verme, tinin gösterdiği ilk yaratıcı güçtür. Adem, her şeye adını vermiştir. Bu, tinin doğayı ilk olarak ele geçirmesidir. Logos, akıldır. Şeylerin özüdür. İnsan, nesneden kendi malı gibi söz eder ve tinsel bir doğada, kendi dünyasında yaşar. Bu ise nesnenin varlığıdır. Yani şu, dil tinin sınırıdır. Dünyayı kendi malı kılan odur. Sadece o varlığın sahibidir. İşte bundan ötürü, daha sonraki bütün evrim, tinin tarihinde bütün olup bitenler, dilin aracılığıyla ve dilin taşıyıcılığıyla olup bitecektir. Her şey dilde cisimleşecektir. Logos dilde cisimleşir diyor Hegel. Ya da dil, logosun cisimleşmesidir. Bunun için de Hegel, dil eleştirisinden çok dilin kötü kullanımıyla ilgilidir, onu eleştirir. Dil, söz ve düşünce tinsel gerçekliktir. Dil soyut olabilir, hasta olabilir, hatta ölebilir. Çünkü tin soyuttur, tin hastadır, tin ölmüştür. Dilin tarihi, dilin yaşamı, aynı zamanda tinin tarihi, tinin yaşamıdır. Yani dil, tinin özünün görünür görülmezliğidir. Ortaklaşa bir olgudur dil ve tekilden, bireyden, bireysel olandan ayrıdır. Birey üstü bir varlığı vardır. Dilin gerçekliği karşısında benim gerçekliği bireyseldir. Dil, tinin gelişmesiyle zenginleşmesiyle, derinleşmesiyle gelişir, zenginleşir. Hatta tinin gelişmesiyle birlikte demek bile doğru değildir. Çünkü iki süreç aynı süreçtir. Peki, felsefenin kendine özgü bir terminolojiye ihtiyacı yoksa, Hegel böyle bir terminoloji yaratmadıysa, ki gerçekten onun kullandığı bütün terimler felsefe tarihinin bilindik terimleridir. Hegel niye anlaşılmıyor ve niye başka dillere çevrilmesi bu kadar zor? Bu sorunun yanıtını yukarıda bir örnekle vermiştim. Tin, Geist sözcüğünün kullanımıyla ilgili olarak. Dil, felsefenin ihtiyacı olan bütün kavramları içinde barındırmaktadır. Ve felsefenin işi, insanlığın tüm deneyiminin kendinde taşıdığı ve dilde cisimleşen bu içeriği tanımak, onun bilincine varmaktır. Felsefenin işi budur. Öğrencilerine şöyle diyor 1806'da, dünya tini ileriye doğru bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte Hegel'in dili bu hamleyi gerçekleştirmektedir. Yani sözcüklerin farklı anlamlarının diyalektik sentezini. O sentezin bir örneğini ünlü Aufheben sözcüğünde buluyoruz. Bu sözcük hem kaldırmak, ortadan kaldırmak, hem de korumak, muhafaza etmek anlamına geliyor. Hegel duruma göre bu terimi her iki anlamda da kullanıyor. Ama dikkat edilirse bunlar, bu anlamlar karşıt anlamlar. Tabii ki tek örnek değil bu. Popüler etimoloji yaparken de amacı aslında köken ya da ilk anlam peşinde koşmak değil Hegel. Köken saplantısı olmadığını söyledim değil. Yapmaya çalıştığı sadece ya o ya o şeklinde konuşmak yerine hem o hem o şeklinde konuşmaktır. Sözcüğün gerçek anlamını göstermek değil, böyle bir popüler etimolojiyle bu anlamı da taşıdığını göstermektir. Tinin gelişmesi sırasında geçtiği tüm aşamaların, kendinin bilincine doğru ilerlerken attığı tüm adımların kendine özgü değeri, kendine özgü hakikati vardır. Hepsi birden tinin toplam deneyimini oluşturur ve bu deneyimde bunların hepsi bellekte muhafaza edilir. Tinin oluşumundaki daha önceki biçimler aşılmış ama ortadan kaldırılmamıştır. Hepsi dilde korunmaktadır. Düşüncenin cisimleşmesi olan dil, tinin tarihsel deneyimi boyunca gerçekleştirdiği tüm tarihsel anlamları içinde barındırır. Bundan ötürüdür ki, tin terimi yukarıda sözünü ettiğimiz üç anlamda birden kullanılır. Coyle diyor ki, en iyi Hegel yorumu tarihsel bir Almanca sözlüktür. Teşekkür ederim.
Kurtuluş Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben kısaca... Benim sesim niye gelmiyor anlamadım.
Açık mı mikrofon? O mikrofon kapalı galiba.
Mikrofonu vur bakayım. Açık değil.
Şunu belki kullanmış.
Evet, Kurtuluş Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu aydınlatıcı konuşmasından dolayı kuşkusuz hepimizin çektiği sorunlara tercüman oldu diyebiliriz. Geliyor mu sesim? Evet, yaşadığımız Hegel ile ve Hegel'in diliyle yaşadığımız birçok soruna tercüman oldu Kurtuluş Bey. Öncelikle Hegel'in dilindeki sorunu ele aldı ve bu sorundan kaynaklanan yanlış yorumlamalara geçti. Evet, bazı yanlışları dile getirdi. Öncelikle özellikle de ben de bunu vurgulamak istiyorum. Hegel'in vardığı ara sonuçların ana sonuçlar olarak görülmesi Daha sonra Hegel'in kendi dil anlayışına değindi. Paradoksal görünse bile Hegel'in dilinin somut olması ve kendisinin de çok kolay anlaşılır olduğunu iddia ettiğini söyledi. Dilin önemini ve T'nin kendi kendine gelmesindeki fonksiyonunu özellikle belirtti Kurtuluş Bey. Evet. Bu kadarla bırakırsak sanırım zaten konuşmanız çok açık.
Hepsini seyrediniz.
Evet. Soru... Ben o zaman ikinci konuşmacımızı tanıtmak istiyorum. Alper Türken, lisans eğitimini elektrik elektronik mühendisliği olarak ODTÜ Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptı. Konusu da Carnap'ın görgücü dogması ve varlık bilimsel görecilik. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora tezini hazırlamaktadır. Görecelik, diyalektik ve us. Kendisi kariyerini telekomünikasyon sektöründe sürdürmektedir. Konuşmanızı rica ederim.
Teşekkür ederim.
Konuşma başlığını da kendim söyleyeyim.
Merhabalar. Konuşmamın başlığı Hegel'in kavram kavramı ve çağdaş görgücülüğün bunalımı. Benim sunumum Hegel ve analitik felsefe ilişkisi üzerine olacak. Hegel ve analitik felsefe ilişki üzerine bir çalışma yapmak ilkin biraz sorunlu bir tutum olarak görülebilir. Analitik felsefe çevrelerinde Hegel yakın zamana kadar en hafif ifadesiyle bu geleneğe katkı yapacak herhangi bir kaynaktan yoksun bir felsefeci olarak düşünülürdü. Hegel çalışan çevrelerde ise analitik yaklaşım genellikle felsefi kavrayıştan yoksunluğa bir işaret olarak küçümsemeyle ele alınırdı. Bugün her iki çevrenin birbirine karşı olan yaklaşımlarında olumlu yönde ciddi değişiklikler gözlense de bahsedilen olumsuz tutumların tümüyle ortadan kalktığını iddia etmek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Hegel ve analitik felsefe ilişkisi üzerine yapılacak bir çalışmanın her iki alan içerisinde kalarak yapılacak herhangi bir çalışmadan daha fazla olarak önem ve hedeflerinin ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. Öncelikle analitik felsefe ile G.E. Moore ve Bertrand Russell'ın çalışmalarıyla 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve İngilizce konuşulan dünyada günümüze kadar baskın olan felsefe yapma tarzı ya da geleneğini kastediyorum. Analitik felsefe geleneği, birbiriyle karşıtlık içerisinde bulunan birçok düşünürü içine almakla birlikte, temelde görgücülük, empirisizm, uslamlamada ve sunumda açıklık ve netlik, biçimsel mantığa, dilsel çözümlemelere ve doğa bilimlerine verilen önem gibi bazı ortak eğilimleri temsil etmektedir. Bu geleneğin ayrıca İngiltere'de 19. yüzyılın sonlarına dek hakim olan Bradley, Green, MacTaggart gibi idealist ve yer yer Hegelci eğilimler taşıyan düşünürlere bir tepki olarak ortaya çıktığını akılda tutmakta fayda vardır. Öyle ki Moore'un bugün bile referans yapılan belki de en önemli makalesinin adı Refutation of Idealism, İdealizmin Reddidir. Russell ve Moore'un çalışmalarından bu yana birçok köklü dönüşümden geçen gelenek İngilizce konuşulan dünyada 20. yüzyılın başından günümüze değin tartışmasız olarak hakim olan felsefi gelenektir. Bu noktada zamanımızın sınırlı olması mazeretine de sığınarak bir takım tehlikeli ve tartışmalı genellemeler yapma cesaretini göstereceğim. Analitik felsefe geleneği, 20. yüzyıl kapitalist kültürünün bilgi kuramsal çekirdeğini oluşturur. Geçirmiş olduğu dönüşümler ile kapitalist kültürün 20. yüzyıl süresindeki dönüşümü arasında yakın bir ilişki vardır. Analitik geleneği anlamadan 20. yüzyıl kapitalist kültürünü bilgi kuramsal ve felsefi ilkesinde kavramak mümkün değildir. Eğer 20. yüzyılın tinini büyük ölçüde kapitalizm belirlemişse, o zaman bu yüzyılın kavranması, burada kavramayı Hegel'in Begreifen kavramına karşılık olarak kullanıyorum. Ki Hegel'de 3 bilme eylemi 3 ayrı fiille ifade edilir. Wissen, Erkennen ve Begreifen. Begreifen bunların en kuvvetli olanıdır. O zaman bu yüzyılın kavranması analitik gelenek kavranmadan mümkün değildir. Bu nedenle eğer Hegel sistemi bugün canlı ise, içinde bulunduğumuz çağın tinini kavrayacak kavramsal kaynaklara sahip ise, bu ihtiyacı cevap verebilmeli, analitik felsefeyi ilkesinde kavrayabilmeli ve hatta şu an içerisinden geçmekte olduğu yapısal bunalıma ışık tutabilmelidir. Bu şekilde konulduğunda analitik felsefenin, felsefi tarihinin, Hegel sisteminin ve bu sistem ile ciddi bir düzeyde ilgi kuran felsefecinin ilgi alanına girdiği açıktır. Analitik felsefe ile Hegel arasındaki ilgiyi yukarıdaki şekilde en genel düzeyde kurduktan sonra şimdi bu ilgiyi daha özel bir düzeyde geliştirmeye ve bu ilişkinin belirlenimini ortaya koymaya çalışacağım. Burada yapmaya çalıştığım analitik felsefenin, felsefi tarihinin Hegel'in mantık sistemi ve kurgul yöntemi yönünden genel bir okumasını geliştirmeyi denemektir. Analitik felsefe tarihinde 3 temel evre ya da aşamayı tespit etmek mümkün görünüyor. Russell Moore ile başlayıp Otto Neurath maruzçilik ve erken dönem Rudolf Carnap'ın başını çektiği Viyana çevresinin mantıksal pozitivizmi ile gelişen ve Rudolf Carnap'ın dünyanın mantıksal yapısı meşhur Aufbausu ile tepe noktasına ulaşan ve yine aynı eserdeki projenin başarısız olması ile inişe geçen dönemdir. Bu dönemin özelliği son derece katı ve radikal bir görgücülük ve ona eşlik eden metafizik karşıtı tutumdur. Genel olarak bilimin ve geçerlilik taşıyan bütün bilişsel içeriğin duyusal olarak verili olan, ki bu farklı analitik felsefecilerle verili olan farklı şekilde ele alınmıştır. Bazılarına göre duyu verileri, bazılarına göre nesneler, duyu nesneleri, bazıları için de gözlemsel önermeler verili olan konumuna gelmiştir. Duyusal olarak verili olan ile biçimsel mantık aracılığıyla kurulabileceği ilkesinden hareket etmişlerdir. Biçimsel mantık ve duyusal olarak verili olan tarafından kurulamayan bütün kavramsal içeriğin bilişsel olarak anlamsız olduğunu savunmuşlardır. Bunun için başka bilişsel olmayan bir anlam taşıyabilir der Carnap. Şiirsel, edebi bir anlam olabilir ama bilişsel değildir. Eğer verili olan artı biçimsel mantık tarafından kurulamıyorsa. Bu düşünürlere göre Hegel'in felsefi sistemi baştan aşağı gözlemsel olarak sınanamayan, dolayısıyla anlamsız önermelerle doludur. Buna göre dolaysız olarak verili olan ya da dolaysızlık olarak verili olduğu düşünülen demek daha doğru olacak. Özsel olan doğrunun ve bilimin temelini oluşturandır. Buna göre bilim bir piramit gibidir. Piramidin temelini duyusal olarak verili olan dolaysız bilgi oluşturmaktadır. Ve üst katlara çıkmak ancak bu temelden biçimsel mantık aracılığıyla yapılacak çıkarsamalarla mümkündür. Bu aşamada henüz dolaysız olarak verili olduğu varsayılan içeriğin aslında dolaysız olmadığı ve düşünce belirlenimlerini taşıdığı henüz tanınmamıştır. Bunun tanınması ancak analitik felsefenin ikinci evresine geçilmesi demek olanaklı olacaktır. Analitik felsefenin bu ilk evresini, görgücülüğü, Hegel'in tinin görüngü biliminin ilk bölümü olan duyusal pekinlik bu ve sanma bölümüyle ilişkili olarak ele almak doğru olacaktır. Hegel burada bilincin kendine dolaysız olarak verili olduğunu varsaydığı tikeli her almaya çalıştığında aslında bir evrenseli aldığını anlatır. Evrenselden bağımsız bir tikel yoktur. Bu aynı zamanda bize Aristo'nun biçimden yoksun madde olmadığı ilkesini de hatırlatır. Eğer bilgi hep bir evrenseli içeriyorsa ve dolaysız olarak verili olan ancak bir tikel olarak düşünülüyorsa dolaysız bilgi yoktur. Dolaysız bilgi kendinde dolaylı bilgidir. Analitik felsefe çevrelerinde bu görüye Carnap'ın Aufbau'da ele aldığı Kahramanca demek doğru olacak bu proje. Projenin başarısız olmasıyla ulaşılmıştır. Carnap'ın Aufbau'da yapmaya çalıştığı bilim dilini duyu verileri ve biçimsel mantık aracılığıyla kurmaya çalışmaktı. Eğer başarılı olsaydı ortaya koyduğu sistemin bilişsel olarak anlamlı bütün önermelerini bilişsel olarak anlamlı bütün önermelerin kurulabileceği evrensel ve tarih ötesi bilim dili olduğunu savunacak ve pozitivizmin bilgi kuramsal idealini gerçekleştirmiş olacaktı. Ama bu idealin ilkesinde bir yanılgı taşıdığını gördü ve bu tespit bilimin ve bilişsel olarak anlamlı olanın salt duyusal olarak verili olan ve biçimsel mantık tarafından kurulamayacağı analitik felsefe geleneğinin ortak bir öğesi, bir sağduyusunun ortak bir öğesi haline geldi. Böylece analitik felsefe görgücü ilkesinden ikinci evresi olan benim pragmatist relativist faydacı göreci dediğim evresine geçti. Bu ikinci evreyi tartışmaya geçmeden önce birkaç tarihsel tespitte bulunmak faydalı olabilir. Carnap Aufbau'yu 1928'de yazdı. Analitik felsefenin ikinci dönemini izleri Carnap'ın 34'te basılan dilin mantıksal biçiminde ortaya atılan hoşgörü ilkesiyle görülmeye başlamakla birlikte asıl olarak ikinci dönem Carnap'ın 50'de basılan görgücülük, semantik ve varlık bilim ve de tam olarak Quine'ın görgücülüğün iki dogması makaleleriyle başlatmak doğru olur. Dönem siyasi ve kültürel dönüşümüyle birlikte ele alındığında 20. yüzyılın ilk yarısındaki içe kapalı ve totaliter eğilimlerin öne çıktığı dönemle analitik felsefenin pozitivist döneminin birbirine koşut gittiği gözleme yapılabilir. Benzer şekilde 2. Dünya Savaşı sonrası kapitalizmin küresel düzeyde örgütlenerek kendini farklı kültürlere açtığı, küreselleşmeci ve çok kültürcü eğilimlerin gitgide güçlendiği, pozitivist dönemin tek doğruculuğunun aksine kültürel ve bilimsel göreciliğin hakim olduğu dönemin analitik felsefenin faydacı göreci, pragmatist relativist dönemine koşut gittiği gözlemiyle de bu okuma desteklenebilir. Bu tespitleri yapmakla birlikte konuyu geliştirip doğrulamayı bir felsefi kültür ve siyaset tarihi çalışmasına bırakıyorum. Analitik felsefenin ikinci aşaması, az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi pragmatist relativist aşamasıdır. Bu dönemde bilimsel çoğulculuk ve görecilik ilki olarak alınmıştır. Bu çoğulculuk ve göreciliğin üzerinde de faydacılık, düzenleyici bir ilki olarak kabul edilmiştir. Buna göre pozitivizmin düşündüğü gibi tek bir bilim dili yoktur. Pek çok farklı bilim dili ya da kavramsal çerçeve, çatı vardır. Bütün önermeler ancak içerisinde kuruldukları dil ya da kavramsal çerçeveye göreli olarak anlamlıdırlar ve doğruluk değerlerini bu çerçeveye göreli olarak alırlar. Bir önermenin herhangi bir kavramsal çerçeveye göreli olmayan mutlak bir anlamı ya da doğruluk değeri yoktur. Bilim insanı kendi amaçlarına uygun olarak herhangi bir kavramsal çerçeveyi seçebilir. Bilim insanları aynı tarihsel dönemde farklı kavramsal çerçeveler kullanabilecekleri gibi kavramsal çerçeveler Thomas Kuhn'un 62'de yayınlanan Bilimsel Devrimlerin Yapısında anlattığı gibi tarihsel olarak da değişebilirler. Bu dönüşüm ya da çoğulculuğun belirleyen ilkesi fayda ilkesidir. Herhangi bir kavramsal çerçeve diye kendinde diğerine göre daha doğru ya da özsel değildir. Özsel olan kavramsal çerçeveyi kullanacak olan bireyin amaçları ve bu bağlamda kavramsal çerçevenin kullanımından ortaya çıkacak olan faydadır. Sık sık Riemann ve Lobachevski'nin öklitçi olmayan geometrilerine, Newton mekaniği ile Einstein görelilik kuramı ve kuantum kuramı arasındaki temel kavramsal farklılıklara atıfta bulunur. Bu tutum aynı zamanda kültürel göreciliğin bilgi kuramsal ilkesi olarak da düşünülebilir. Her kültürün bir bilgi kuramsal çekirdeği ya da kavramsal çerçevesi olduğu söylenecek olursa, günümüzde oldukça yaygın bir tutum olan kültürel göreciliğin bu pragmatist ya da kavramsal göreciliğin özel bir şekli olarak ele almak da olanaklı olacaktır. Her kültür bir kavramsal çerçeve ile ilişkilidir buna göre. Bu kavramsal çerçeve de o kültürün değerlerini, o kültüre göre geçerli olan doğruluk koşullarını belirler. Kavramsal çerçeveler üstü ya da kavramsal çerçevelerden bağımsız bir değer, kuramsal ya da kavramsal olarak belirlenemeyeceği için bütün değerler fayda ilkesi dışında kültürlere görelidir. Herhangi bir kültürler üstü ya da ötesi kuramsal, kavramsal konum olanaklı değildir. Ve dolayısıyla kültürler arası ilişkileri de fayda ilkesi belirler. Burada ilk evrenin, yani görgücülüğün mutlak olarak olumsuzlanmadığını, fakat faydacılık görecilik tarafından ortadan kaldırılarak, burada ortadan kaldırmayı Hegel'in Aufheben kavramına karşılık olarak kullanıyorum, onun bir momente haline geldiğini unutmamak gerekir. Öyle ki faydacı görecilik, görgücülüğe en olumsuz tutumunda dahi damarlarındaki görgücü kanla beslenir. Fakat görgücü tutum burada ilk evrede olduğu gibi sınırsız ve genel olarak değil, kavramsal çerçevenin sınırları içerisinde geçerlidir. Kavramsal çerçeve, görgücü bilimselciliğin kavramsal kaynaklarını a priori kategorilerini sunar. Kavramsal çerçeve içerisine kıstırılmış olan us, ki burada mekanik bir düzeyde, anlak düzeyinde iş görmektedir, bu kavramsal kaynaklarla işini görür. Kavramsal çerçevenin dışında görgücü ilke değil, fayda ilkesi geçerlidir. Yani belirli sınır koşulları içerisinde sıkıştırılmıştır usun işleyişi. Bu durum genel anlamda kavramsal çerçevenin kendine göreli deneyimin ve bilimsel faaliyetin a priori çatısını oluşturması nedeniyle göreli a priori ya da çoğulcu kantçılık olarak da adlandırılabilir. Nitekim bu tabirler Michael Deutsch ve Michael Friedman gibi düşünürler tarafından kullanılmıştır. Analitik felsefenin bu semantik tutumunun kökenlerinin Kant'a uzandığı gerçeğine son yıllarda sıkça değinilmektedir. Gerçekten de Kant'ın kategorilerinin evrensellik ve zorunluluk taşıdığı savı, yani sentetik a priori reddedilip Kant'ın aşkınsallığının yerine fayda ilkesi konduğunda çağdaş faydacı göreciliğe çok yakın bir felsefi konum elde edilebilir. Bilgi kuramsal tutumunda sentetik a priori dışarıda tutularak söylüyorum. Analitik felsefenin özellikle semantik eğilimin öne çıktığı geç birinci dönemi ve ikinci döneminin Kantçı olduğu söylenebilir. Bilgi kuramsal çıkmazlarının önemli bölümünün kökenini de yine bu mirasta bulmak mümkündür. Bu konuda Hegel'in ve özellikle Kant eleştirisinin analitik felsefeye söyleyeceği çok şey vardır. İlk evrenin görgücülüğün ilkesi nasıl dolaysızlık ve ayrımsa, faydacı göreciliğin ilkesi de ilişkisellik ve göreliliktir. Faydacı görecilik, analitik tutumunda kavramsal çerçeveleri birbirinden ayırır. Gerçek anlamda, Hegelci anlamda kavramdan, ayrımda birliği tanıyan ve ilkesi olarak alan kavramdan yoksun olduğu için ayırmış olduğu kavramsal çerçeveleri tekrar bir araya getiremez. Bunu yapmak için dışsal bir ilkeyi, kavramdan yoksun bir ilkeyi, fayda ilkesini kullanır. Bunu yaparken faydanın kendisinin değeri varsaydığını, değerin ise zorunlu olarak kavramını varsaydığını görmez. Görgücü nasıl dolaysız olarak aldığının aslında dolaylı olduğunu, düşünce belirlenimi içerdiğini tanımadıysa, faydacı göreci ise salt pratik olanın, teorik olanın tümüyle dışladığını varsaydığında, pratik olanın kendinde teorik olduğunu ve fayda dediği yerde o faydayı belirleyen düşünce belirlenimini bilincine getirmez ve onu öte yanda, bilinç dışında bırakır. Görgücü evrenin ilkesinin dolaysızlık, faydacı göreci evrenin ilkesinin ise ilişkisellik ve görelilik olduğu tespiti yapıldığında, bu iki evrenin Hegel'in mantık bilimi ve ansiklopedi mantığında ortaya koyduğu kurgul metot aracılığıyla mantıksal düzeyde de ilişkilendirilebileceği görülebilir. Hegel ansiklopedi mantığında mantığın daha yakın kavramı ve bölümlenişinde mantıksalın biçim açısından üç yanı olduğunu söyler. soyut ya da anlayan. İkinci moment, diyalektik ya da olumsuz ussal. Ve son en üstü moment, kurgul ya da olumlu ussal. Buna göre görgücülüğün mantıksal atomcu ve deneyimden verili olanı soyutlayan tutumunda ilkesinin biçim yönünden mantıksalın ilk momenti, yani soyut ya da anlayan moment olduğu söylenebilir. Benzer bir şekilde faydacı göreceliğin, yani ikinci analitik evrenin biçim yönünden diyalektik moment ile ilgili olduğu söylenebilir. Burada faydacı göreceliğin göreceliğini diyalektik momentin şüpheciliği, skeptisizm ile ilişkilendirildiği görülmelidir. Faydacı göreci bütün değer, doğru ve kavramların kendinde geçerliliklerini yatsır ve onlara ancak faydacılık ilkesine göre geçerlilik verir. Faydacı görecinin ussallığı göreli bir ussallıktır. Us dışına, eğer bunu söylemek biraz kuvvetli bir ifade ama us dışına alt güdümlü bir ussallık ya da bilinç dışına alt güdümlü bir bilinç. Burada bugün ulaştığımız teknolojik ve maddi zenginlik ile tinsel yoksulluğun bir yorumu da bulunabilir. Faydacılık göreceliğimiz bir yandan evrenseli gördüğü her yerde yapı sökümüne uğratmakta, onu kırmakta ve diğer yandan usu belirli özelleşmiş alanlarda verili kavramsal çerçevelerin içerisinde yoğunlaştırmaktadır. Bunun sonucu belirli özel alan ve konularda sınırsız bir uzmanlaşma ve bir tikel bilgi üretimiyken bu verili kavramsal çerçevelerin dışına çıkıldığında faydacılık hüküm sürmektedir. Diyalektik öğenin mantıksalın zorunlu bir momenti olması gibi faydacı göreci evre de kapitalist kültürün evriminin zorunlu bir aşamasıdır. Fakat mantıksal Hegel'e göre üç evreden oluşmaktadır. Buna göre diyalektik moment kurgul momente geçmelidir. Her iki evrenin ayrımda birliği olacak ve olumsuzlamanın olumsuzlamasını içerecek olumlu ussal olan kurgul momente, yani analitik felsefenin kavramına geçecektir. O zaman karşı karşıya kaldığımız soru şudur. Analitik felsefenin üçüncü mantıksal momente geçeceği kötü anlamda bir spekülasyon olarak kalmakta mıdır? Ya da bu geçişin tarihsel izlerini görmekte miyiz? Soruya verdiğim cevap şudur. Analitik felsefenin şu anda kurgul momente geçiş sürecinde olduğuna dair somut işaretler vardır. Bunlara kısaca değinip sunumumu tamamlayacağım. İlk olarak şunu söylemek gerekir ki, son yıllarda analitik felsefe çevrelerinde Hegel'e olan ilgi şu ana kadar görülmemiş bir düzeye ulaşmıştır. İngilizce konuşulan dünyada 20. yüzyılın başında Green, Bradley ve MacTaggart ekolünün ağırlığını yitirmesinden bu yana ilk kez Hegel'e olan ilgi zirvededir. Wilfred Sellers, Robert Brandom, John McDowell gibi önde gelen analitik düşünürler Hegelci tema ve tezlere çalışmalarında yer vermektedirler. Öte yandan Hegel'e olan ilginin artması, analitik felsefenin kurgul evreye geçme sürecine girdiğini söylemek için yeterli değildir. Bu ilginin niteliği önem taşımaktadır. Bunun için birkaç örneğe değineceğim. Analitik felsefecilerin Hegel'e olan ilgisinin başlangıcı, Wilfred Sellers ve onun çığır açan makalesi görgücülük ve zihin felsefesine götürülebilir. Sellers bu makalede verililik çerçevesi diye çevirdim, Framework of Givenness adını verdiği, verili olanın özsel olan olduğu ve doğruluk ve bilginin temelini teşkil ettiğini kabul eden felsefi tutumu reddetmektedir. Sellers, givenness, verililik kavramını myth of the given der bu müthiş, meşhur şeyinde ifadesinde. Sellers, givenness, verililik kavramını Hegel'in dolaysızlık kavramının karşılığı olduğunu açıkça söylemekte ve çalışmasına Meditations Hegelians, Hegelci derin düşünmeler adını vermektedir. Sellers, dolaysız verili olan bilişsel içerik fikrini reddeder. Sellers'a göre bilişsel içerik tümüyle uslamlamalar alanına aittir. Space of Reasons. Sellers'ın bıraktığı yerden Brandom devam etmektedir. Richard Rorty, Sellers'ın Görgücülük ve Zihin Felsefesi makalesinin 2000 baskısına yazdığı ön sözde Brandom'ın analitik felsefeyi Kantçı evresinden Hegelci evresine geçirmekte olduğunu söyler. Brandom'ın Rorty'nin bu yorumunu memnuniyetle kabul ettiği Articulating Reasons başlıklı 2000 yılında basılan kitabında Brandom iki Hegelci etkinin çalışmalarını temelden etkilemekte olduğunu söyler. Bunları bir analitik felsefeciden duymak gerçekten ilginç. Kültürel ürün ve eylemler ancak doğa bilimlerinin diline indirgenemeyecek olan normatif bir dilin kullanımı aracılığıyla olanaklıdır. Herhangi bir dilin kullanımı doğa bilimlerininki de dahil olmak üzere. Ancak tin bilimlerinin sunduğu kavramsal ufuk sayesinde olanaklı olabilen kültürel bir olgudur. Doğanın çalışılmasının kendisinin bir tarihi vardır. Ve bu çalışmanın kendisine bu tarihin çalışılması yoluyla yaklaşılmalıdır. İkinci etki, Brandom'a göre Hegel gerçek anlamda semantik yapılabilecek kadar zengin ve detaylı olan ve görgücü, representationalist olmayan tek semantik sistemi sunmuştur. Burada amacım Brandom'un Hegel okumasının detaylarına girmek değil ya da doğruluğunu savunmak da değil, çünkü sıkıntıları olan bir Hegel okuması Brandom'unki. Fakat Brandom gibi önde gelen bir analitik düşünürün analitik felsefenin iç sorunlarının üstesinden gelmek adına Hegel'i bir kaynak olarak almasını önemli bir olgu olarak tespit etmek gerekir. Son olarak Zihin ve Dünya isimli kitabında John McDowell Hegel düşüncesine çok yaklaşmıştır ve McDowell şöyle der. Kavramsalın bir dış sınırı olduğunu reddetmek, mutlak idealizmin merkezinde olan bir düşüncedir. Böylece biz bu felsefenin, mutlak idealizmi kastediyor, söylemini içselleştirmeye başlayabileceğimiz bir noktaya ulaştık. Bunu analitik McDowell söylüyor. Örneğin Hegel'in şu sözünü düşünün. Düşünmede ben özgürümdür. Çünkü bir başkasında değil, tersine salt kendi kendimde kalmaktayımdır. Fenomenolojinin 197. paragrafında Mutsuz Bilinç bölümündeki bölüme referans yapıyor burada. Bu, McDowell devam ediyor. Bu tam da benim kullanmakta olduğum imgeyi ifade etmektedir. Kavramsal sınırsızdır. Dışında hiçbir şey yoktur. Burada McDowell'ın Unboundedness of the Concept kavramını hatırlamak gerekir. 2003 yılında basılmış olan Mind and World, Zihin ve Dünya kitabından bir alıntı. Böylece McDowell, analitik felsefe geleneğini kurgul moment, yani kavramına ulaştıracak olan doğru tespiti yapmıştır. Analitik felsefe, ilk iki evresinde kavramdan, burada kurgul kavramdan bahsediyorum, kavramdan yoksun bir felsefedir. Düşünce ve varlığın, öznellik ve nesnelliğin ayrımda birliği olan kavramdan yoksundur. Soyut anlak ve diyalektiği kendi ayrımları içerisinde alt momenti olarak kavrayacak olan kavramdan. Bu yoksunluğun bilincine varılmasıyla kurgul evrenin başlamış olduğunu düşünüyorum. Bu evrenin geliştirilmesi aşağıdaki ilkelerin içselleştirilip analitik felsefe geleneğinin genel olarak kabul gören ilkeleri haline getirilmesiyle olanaklı olacaktır. 1. Öznel ve nesnel olanın her ikisi de kavramsaldır. Öznellik ve nesnellik alanının tüm kategorileri ya da belirli kavramlar kavramın momentleridirler. 2. Sadece biçim değil, içerik de kavramsaldır. Burada analitik felsefenin Kantçı geleneğinden bir kopuş yapmaktadır. Kant'ın meşhur sezgilerden yoksun kavramlar boştururlar, kavramlardan yoksun sezgiler kördürler ifadesi analitik felsefenin bilgi kuramsal temel ilkesidir. Ve bu üçüncü evreye geçmek bu ilkenin terk edilmesiyle ancak mümkün olacaktır. Brandom, Sellers ve McDowell'da bu ilkenin terk edilmiş olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bilme, Kant'ın düşündüğü gibi kavramsal olan dışında kavramsal olmayan dışsal bir içeriğe gereksinim duymaz. Kavrama, begreifen anlamında kullanıyorum. Kavrama, kavramın bilincine varmaktan başka bir şey değildir. 3. Tikel ve evrenselin her ikisi de ayrımları içerisinde kavramsaldır. Genel analitik eğilim, evrenselin kavramsalla, tikelin ise kavramsal olmayanla ilişkilendirilmesi doğrultusundaydı. Dolayısıyla burada da bir ontolojik düzeyde bir kopuştan bahsediyoruz. Kendisini tikel olarak koymayan evrensel ve evrenselden bağımsız olan bir tikel yoktur. Önümüzdeki tarihi sürecin bu gelişmeye sahne olacağını ümit ediyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim.
Biz de Alper Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu gerçekten yoğun konuşmanız için. Ben toparlayabilir miyim bilemiyorum ama not aldığım birkaç noktayı vurgulayabilirim. Alper Bey, Hegel'in kavram kavramından yola çıkarak analitik felsefe ve Hegel arasında bir ilişki kurmaya çalıştı. Tabii ki cesurca bir hareket. Analitik felsefenin üç evresinden bahsetti ve bu evreleri Hegel'de gördüğümüz üç evreyle ilişkilendirmeye çalıştı. Dolaysızlık, diyalektik ya da olumsuzlama ve kurgu ya da olumlu ussal evreleriydi bu. Son olarak da analitik felsefenin de kurgu momente geçişinden bahsetti ve örnek olarak McDowell'ı alıntıladı. Ve onunla birlikte kurgu bilince geçilmiş olduğunu söyledi. Belki de tartışma